Ayrım 35, Son Tanık Glenn Mead, sayfa 410. Arkov ne yapması gerektiğini bütünüyle farkında sendeleyerek yatak odasına yöneldi. Bodrumdaki çıkış iskeleye açılıyordu fakat daha önce yapması gereken önemli işler vardı. Ter yüzünü kaplar, göğsünde ve omzunda kahredici sancılar hissederken cep telefonunu çıkardı ve telaşla bir numara tuşladı. Karşıdan birinin Felix diye cevap verdiğini duydu.
''Ben Boris, yuvayı terk ediyoruz. Tekneyi kullanacağız. Planı biliyorsun, bizi karşılamaya hazır ol.''
Konuşma 6 saniye sürmüş, Arkov telefonu kapatırken yatak odasına varmıştı. Bütün sezgileri hayatta kalmaya odaklanmıştı. Her saniyenin önemi vardı. Geniş soyunma odasına girdiğinde kasaya ulaşmak için giysi dolu askıları itti. Kasanın dibinde siyah bir evrak çantası yatıyor, yanındaki rafta da dolu bir MP5 bulunuyordu. Kurşunun kemiği parçaladığı, sol kolundan kan damlıyor, ağrıdan gözleri kararıyordu. Ama tüm bunlar parmağını klavyeye bastırmasını engellemiyordu. Kasa açıldı, defteri dizüstü bilgisayarı ve dekoderi alıp siyah evrak çantasına tıkıştırdı. Duvardaki kasanın yanındaki alarm düğmesine basınca bütün evde tiz bir siren sesi yankılandı. Evrak çantasını kolunun altına sıkıştırarak MP5'i kavradı. Sendeler gibi odadan çıktı. Bodruma giden basamakları indi. Alarm hala çalıyor, yaraları ateş gibi yanıyordu. Güvenlik odasından çıktığı andan itibaren sadece 47 saniye geçmişti. Arkov sendeleyerek basamakları inerken Şavik bodrum kapısını açmıştı bile.
''Başımız dertte, hemen şimdi iskeleye koş.''
86. kısım. Bodrum çıkışından aceleyle fırladılar. Tahta kaldırım sise boğulmuştu. Çıkış arka kapıya, oradan da aydınlatılmış iskeleye açılıyordu. Başlarının üzerindeki neon ışıklar yolu aydınlatıyor ama tahta kaldırıma pek ışık veremiyordu. Siyah sürat teknesi oralarda bir yerde sislerin arasında olmalıydı. Şavik Karla'yı elinden tutarak sürüklerken telaşlı bir sesle ''Çabuk, sakın durma!'' dedi. Genç kadın polis sirenleri duyduğundan emindi. Ardından da uzaktaki bir helikopterin güçsüz ama belirgin uğultusu geldi. Korkudan titreyen bacaklarıyla yürümekte zorlanıyordu. Her şey öylesine gerçek dışı geliyordu ki, rüya gibiydi. Onu hızlandırmaya çalışan Şavik, peşlerinde elinde makineli tüfek ve evrak çantasıyla sendeleyerek yürüyen, kanlı kolu felç geçirmiş gibi kıvrılmış Arkov.
''Duyuyor musun? Yaklaşıyorlar!''
Arkov'un sesi korkudan boğuk çıkıyordu. Krem rengi deri koltuklarıyla zarif ve cilalı sürat teknesine vardılar. Şavik Karla'nın elini bıraktı ve çılgınca bir telaşla palamarları çözmeye girişti. Siren sesleri ve kanat gürültüsü artıyordu. Karla fırsatı gördü, döndü ve koşmaya başladı. Daha 5 adım bile atmamıştı ki Arkov ayağını uzatıp çelme takınca boylu boyunca tahta kaldırıma devrildi. Beliki evrak çantasını teknenin içine fırlattı.
''Bizi yavaşlatmaktan başka bir işe yaramayacak, işini hemen burada bitirelim.''
''Hayır.'' Arkov buyruğu duymazdan geldi, MP5'i doğrulttu, tetikteki parmağı kasıldı.
''Sana hayır.'' dedim.
Şavik bir anda yanında bitip Arkov'un çenesine bir yumruk salladı. Arkov sendeleyerek geriledi. Teknenin içine devrilirken başı yere çarptı, tabancası elinden fırladı.
''Şavik, motoru çalıştır, acele et!'' diye seslendi.
Arkov homurdandı, doğrulmaya çalıştı. Ama başı bir yana sarkarak yığıldı, işi bitmiş gibiydi. Siren sesleri daha da arttı. MP5'i kavrar, Karla'nın kolundan tutup ayağa kaldırırken Şavik'in yüzü öfkeden çarpılmıştı. Ronnie Çelik güvenlik kapısını zorladı, kilitliydi, kapıyı yumruklarıyla dövdü. Sonra Dobraşin'e döndü. Ağzındaki bandı koparır gibi çıkardı ve MP5'i doğrulttu.
''Bu kapıyı aç, hem de derhal.''
''Güvenlik mekanizması var dostum, zaman ayarlı, açamam.''
''İptal anahtarı olmalı, nerede?''
Dobraş'ın ağzını açmadı. Ronnie MP5'i adamın bacaklarının arasına çevirdi.
''Bir daha sormak zorunda kalırsam o tiz doğaları daha da tiz söylersin.''
Tennessee. Billy verandasından bungalovu izliyordu. Biri dışında bütün ışıklar sönmüştü. Televizyon gibi belli belirsiz titrek bir ışık, hala uyumamış biri mi vardı? Bütün gece bekleyemezdi. Çabuk ol, gir ve çık, kuralı böyleydi. Bacaklarını korkuluktan aşırdı ve Reagan'ın bungalovuna doğru yürümeye koyuldu. Cırcır böceklerininkiler dışında tek bir ses yoktu. 45'lik ve susturucu taktik fenerle birlikte Blue Jean'in ceplerindeydi. Bungalov merdiveninin dibinde ayakkabılarını çıkardı. Çoraplı ayaklarla hareket etmek daha uygundu. Basamakları usulca çıkarken kenarda kalmaya dikkat etti. Şurada burada belli belirsiz bir çıtırtı. Hepsi o kadar. Ön kapıya ulaştı ve tokmağı yokladı. Kilitli değildi. Sırıttı. Buralarda hala fazla güven dolu salaklar vardı. İnsanın canına mal olabilecek bir güven. Sağ cebinden 45'liği, soldakinden de susturucuyu çıkardı. Susturucuyu namluya yerleştirdi, emniyet mandalını açtı ama horozu kaldırmadı. Kapıyı dikkatle açtığında bir televizyonun soluk ve titrek ışığı dışında karanlıkla karşılaştı. Işık arkadan bir yerden geliyordu. Odalardan birinden mi? Belli belirsiz bir müzik ya da konuşma sesi duydu. Hangisi olduğunu ayırt edemedi. 45'liği hazır tutarak içeriye girdi. Taktik fenerini yaktı, soluk mavi ışın duvarları yıkadı. Bir oturma odasındaydı. Hala boğuk müzik ya da konuşma sesleri. Koridorun ucunda titrek ışığın kaynağını seçebiliyordu. Açık bir kapıdaki aralıktan görülen bir televizyon ekranı. Hiç ses çıkarmadan koridorda ilerledi, kapıya yaklaştı. Aralıktan içeriye bir göz attı, bir yatak odası. Çocuk yatakta uyuyakalmış, başının altındaki elleriyle kızı andırıyor. MTV açık, bir grup ıvır zıvır bir şey çalıyor. Koridorun dibine doğru bakınca başka kapılar gördü. Reagan'ın odası da o yanda olmalıydı. Bungalov'da dolaştığını genç kadının bilmemesinden röntgenci bir keyif duydu. O keyifle birlikte bir de güç duygusu geliverdi. Önce hangisi? Çocuk mu, Reagan mı? Önce pis işi hallet. Çocuğun odasına girdi. 87. Kısım. Shavik son palamarı da çözdükten sonra Carla'yı tekneye itti. Kontağı çevirince konsolun ışıkları yandı. Sirenler artık daha yakında, koyağın içinde bir yerde olmalıydı. Ama polis arabalarının farları yoğun sisten görünmüyordu. ''Bana ne yapacaksın?'' Shavik'in aldığı MP peşi bir tarafa fırlatır ve motoru çalıştırırken terden parıl parıldı. Makine sabit bir devirde boşta çalıştı. ''Hiç, düşünüyorum da burada kalman daha iyi.
Beni öldürmeyecek misin?''
''Öyle bir niyetim olmadı.''
''Hiç anlamıyorum.''
''Belki bir gün anlarsın. Bu arada ancak beni bağışlamanı isteyebilirim.''
''Senin gibi birini asla bağışlayamam.''
''Daha tuhaf şeyler de oldu.'' Genç kızı kolundan tuttu, usulca kaldırarak iskeleye çıkmasına yardım etti.
''Nereye kaçarsan kaç, seni bulacaklar Shavik.''
''Kuşkusuz.'' Bir şey söylemek ister gibi Carla'ya baktı, sonra kararını değiştirdi. ''Artık vedalaşmanın zamanı geldi. Biliyor musun, annen haklıydı.''
''Ne demek istiyorsun?''
''İyi de kötü, aşkla nefret konusunda. Hangisini istersek onun zincirlerini kırabileceğimizi söylerken... Ve sonunda hepimiz günahlarımızın bedelini ödeyeceğiz.
Öğrenmem gereken bir şey olduğunu söylemiştin.
Öyle mi? Sanırım artık her şeyi biliyorsun. Ne kastettiysem fazla önemli bir şey olmamalı. Shavik elini uzatıp yanağına dokunmak isteyince Carla çok tuhaf bir şey. Gözlerinde bir duygu kabarması görür gibi oldu ama geri çekildi. Adam elini indirdi. Benim hakkımda ne düşünürsen düşün. Sana uzun ve mutlu bir ömür diliyorum. İskelede koşan ağır ayak sesleri duyulur, sirenler çok yaklaşır, sanki eve ulaşmışlar gibi gürültüleri değişmeden kalırken cebinden bir cep telefonu çıkardı. Bu arada marinada bir bungalov kiralamış biri var, adı Billy Lubbock, uzun boylu esmer, 30'larında biri. Arkadaşlarını öldürmeye çalışıyor olabilir, telefon edip onları uyar, sonra da polise haber ver ama acele et, fazla zamanları yok. Koşanların ayak sesleri yaklaşırken telefonu Carla'ya fırlattı. Sislerin içinden elinde makineli tüfeğiyle Ronnie çıkıverdi. Shavik'i gördüğü an yere yat Carla diye kükredi. Genç kadın eğildi, yana kaçtı. Ronnie tetiğe çöküp tekneyi kurşun yağmuruna tuttu. Havaya fiberglass parçaları uçuştu. Bir an sonra güçlü Mercury motor öfkeli bir hayvan gibi atıldı ve tekne muazzam bir hamleyle sislerin arasına daldı. Tennessee. Reagan'ın başucundaki cep telefonu sessiz konumda titreşime geçti. Telefonu en az 10 kez titreten, yandaki su bardağını da sallayan ipeksi bir mırıltı. Kimse cevap vermeyince ses kesildi. Birkaç saniye sonra telefon yeniden titremeye başladı. Sanki hiç susmayacakmış gibi komodinin üzerinde titremeyi sürdürdü ama kimse cevap vermedi. Delaware Körfezi, Cape May. Denize açıldıktan 10 dakika sonra Şavik yoğun sisin içinde işaret şamandırasına yaklaştığını düşünerek hava durumu radarını çalıştırdı. Gaz kolunu çekti, motoru susturunca sadece derin bir sessizlik oldu. Tekne bir sis duvarıyla çevrili suların üzerinde süzülmeye başladı. Cebinden telefonunu çıkardı, tuşlara basmak üzereydi.
''Sabredenler hep karlı çıkar, hatırladın mı?''
Hızla döndü. Arkov ayaklanmış, teknenin küpeştesinden de destek alarak MP5'i doğrultmuştu. Kindar bir nefretle kasılan yüzü ölüm kadar soluk görünüyordu.
''Öyle değil mi Mila? Kötü bir şeyi öldürmek zor.''
''Hiç bundan daha doğru bir şey söylememiştin.''
''Kadın nerede?''
''Gitti.''
''Nereye?''
''Uzun hikaye derler ya.''
''Sen mi bıraktın?''
''Evet, ben bıraktım.'' Arkov'un yüzü korkunç bir öfkeyle aydınlandı.
''Sene aptal, o son tanıktı, delirdin mi?''
''Haklı olabilirsin ama sanırım uzun süre önce mantıklı düşünme yeteneğimi kaybettim.'' Arkov tabancayı doğrulttu, tetikteki parmağı gerildi. Sonra birden aklı karışmış gibi oldu. Çevresindeki yoğun sise bakıp etrafının farkına vardı.
''Hangi cehennemdeyim ben?''
Bu soruyu ben de sıkça sormuştum Boris.
''Zeki olmaya çalışma.''
''İşaret şamandırasını bekliyoruz. Devam etmek güvenli mi?'' diye Felix'i aramak üzereydim. ''Yoksa kafandaki o şişlik sana planımızı unutturdu mu?'' Arkov ileriye doğru atıldı. Şavik fırsatı kaçırmadı. Arkov'un dizinin altına bir tekme atınca Berike acıyla homurdandı. Çenesinde bir yumruk patladı. Düşerken vücudu küpeşteye şiddetle çarptı. Şavik elinden tabancasını koparıp aldı. Sersemlemiş Arkov'u kollarından tutup kaldırdı. Deri koltuklardan birine sürükledi. ''Ciddi bir konuşma yapmamızın zamanı geldi.'' Arkov cevabını tükürür gibi verdiğinde dudaklarına kan bulaştı.
''Ne konuda?''
''Lana Tanaviç'le başlayalım.'' Tennessee. Billy çocuğun odasına girerken yanından titrek bir şey geçti. ''Ne olur?'' Bir pervane. Kalbi çarptı, neredeyse tabancanın tetiğine çökecekti. Bir profesyonel olarak bile hatırlamak zorundaydı. Kas hafızası. Ateşe hazır olana kadar parmak tetikte olmayacak. Terleyerek yatağa yaklaştı. Aşağıya uyuyan çocuğa baktı. Tek bir kurşun. Tek bir kurşun ve beyin zarı yarılan çocuk hiçbir şey hissetmeyecekti. O kahrolası pervane yine yanından geçti.
''Kaybol!''
Tabancanın namlusunu çocuğun ensesine yaklaştırdı, usulca horozu kaldırdı.
''Tatlı rüyalar amigo.''
Horozu kaldırdıktan sonraki sessizlikte titreşen cep telefonu gibi zayıf bir ses işitti. Titreşim sürdü de sürdü. Sonra başka bir ses daha geldi, belirgin, yanılmayacak kadar tanıdık bir ses. Bir başka horoz sesi hemen yanından. Sonra o his, ensesine dayanan soğuk bir namlu. ''O horozu indir bayım.'' Arkasına bir göz attı, alnından damlayan teri hissetti. Reagan, ipeksi bir gecelik giymiş, elinde gümüş bir revolver. Bunu beklemiyordu.
''Kimsin, burada ne arıyorsun?''
Billy cevap vermedi.
''Kelimelere hakim olduğun kesin bayım, ama sanırım bir sürü hırsız da öyle. Yoksa burayı soymaya gelmiş bir hırsız mısın? Çünkü öyleyse burada olunacak bir şey yok. Günlük hasılatı çoktan yatırdım.''
Billy genç kadının sorularına cevap vermedi. ''Burada olduğumu nasıl anladın?'' ''Penceremden seni izliyorum. Buraya sürünerek yaklaştığını gördüm. Sürünmek doğru kelime.''
''Beni neden izliyordun?''
''Nedir bu, soru yarışması mı? Senden hoşlanmıştım da ondan. Çünkü sana biraz vurulduğumu hissetmiştim. Büyük hata. Ama izlediğim iyi olmuş. Şimdi ne yaptığını sanıyorsun bayım?'' Billy yüzünü buruşturdu. Kadına asılmak yanlış olmuştu. Yine de telafi edemeyeceği bir hata değildi. Vücudundaki her sinir keman teli kadar gergin, hızla düşündü. ''Tabancayı ensemden çek, yoksa çocuğu öldürürüm. Ciddi söylüyorum.'' ''Gerçekten öldürür müsün? Bir çocuğu öldürebilir misin?''
''İstersen dene.''
''Mantıklı değil. Beni soymak için neden çocuğu öldüresin ki?'' Sessizlik. Billy'nin sabrı taşıyordu.
''Beni dinlemiyorsun değil mi? Sana dediğimi yap diyorum, yoksa çocuk ölür.''
''Billy'nin etrafında dolaşmak hayır getirmiyor değil mi? Billy gülümser gibi oldu. Genç kadından hoşlanmıştı.
Yazık.
Hayır, güzel cümleydi.
Güzel cümleye kapılmak kolay.
Billy'nin 45'liğin kabzasındaki parmakları yağlanmış gibiydi. Tetiğe çökmeye hazırdı. Reagan hareket etmiyordu. Böyle karşı durduğuna göre kızın gözü pek olduğunu kabul etmeliydi. Çocuk uykusunda döndü, usulca homurdandı. Billy dudaklarını asabice yaladı.
Son kez söylüyorum, tabancayı çek. Yoksa çocuğun beynini duvardan kazımak zorunda kalırlar. Doğru söylüyorum, bir daha da söylemem.
Sessizliği neredeyse hissedebiliyordu. Ağır, sinir bozucu. Hiçbir şey olmadı. Billy kolunu sadece bir santim oynattı. Tetikteki parmağını gerdi. Çekmesine ramak kaldı. Reagan görmüş olmalıydı. Ciddiyim, beni zorlama. Yine sessizlik. Sonunda tabancanın ensesindeki baskısının hafiflediğini hissetti. Reagan söyleneni yapıyordu. Billy neredeyse derin bir soluk alacakken kendini tuttu.
''Tabancayı bırak Reagan, yatağın üzerine, yakınıma.''
''Kimsin sen?''
''Dediğimi yap.''
Gözünün ucuyla arkasına baktı. Reagan tabancayı bırakıyordu. Genç kadının elinin hareket ettiğini görünce 45'liği çocuğun ensesinden ayırmadan yavaşça döndü. Reagan tabancasını bırakırken Billy gerildi. Kendi 45'liğini hızla kaldırdı. Tek ve akıcı bir hareketle genç kadına nişan aldı. Ama kadın daha hızlıydı. Revolver nereden geldiği belli olmadan görünüverdi, patladı ve 38'lik mermi Billy'nin şakağına saplandı. Kafatasının öbür yanından çıktı. Beyin parçacıklarıyla duvarda soyut bir tablo çizdi. Josh irkilerek uyandı. Toparlanıp korkuyla haykırmaya başlarken vücudu seyiren, başındaki yaradan kan fışkıran Billy'nin yere yığıldığını gördü. Reagan çocuğa koştu, kollarını doladı. Sıkıca sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.
''Tamam bebeğim, geçti.''
Revolveri yere düşürdü. Billy'nin ölü gözlerini tavana diktiğini gördü. Pervane yüzünün üzerinde dans ederken suratı ıslak ve ipeksi kanla kaplandı. Reagan adamın büyük cansız gözlerine baktı.
''Biliyor musun, bir redneck'e sataşmaktan hayır gelmez bayım.''
88. Kısım. Batı 54. sokaktaki Manhattan Kuzey Mıntıkası polis merkezi o sabahta her pazartesi gibi kalabalıktı. Soames dilini dişlerinin üzerinden geçirir ve günün tek kahvesini içerken içeriye kızıl İrlandalı saçları her zamanki gibi yabani, elektrikli sandalyeye oturmuş gibi diken diken Rayleigh girdi.
''Saçına bir şey mi yaptın Rayleigh?''
''Yok.''
''O konuda bir şeyler düşünmen gerek dostum.''
''Çok komik.''
Soames Rayleigh'nin saçını sık sık düşünüyor, buna İrlanda afrosu diyordu. Bir kere onu duşta görmüştü ve sıkı durun, Rayleigh normal saç şampuanı kullanıyordu.
Acayip.
Yanlarından başka bir dedektif geçti, göz kırptı, parmağıyla hareket çekti.
Rayleigh, man kafanın derdi ne diye sordu.
Kıskançlık, yıldız olduk arkadaş, alış buna. CNN'de, NBC'de, bütün yerel istasyonlarda söyleşiler, daha ne istiyorsun?
Doğru, haklısın.
Her şey gazetelerde ve televizyonlardaydı. Balkanlarda olanlar, bomba, Jersey'deki evde patlayan silahlar, çete işleri, John Lane cinayetinin aydınlanması. Epey sürmüştü ama sonunda bütün parçaları birleştirmişlerdi. Herifler Lane'in karısını bile kaçırmıştı. Bu bambaşka bir öyküydü. Hem bu hem de Cape May'deki iskelede elinde silahla yakalanan Tennessee'li o adam. Silah seslerini soruşturmaya gelen polisler onu neredeyse öldürüyordu. Kadının başından geçenlerden sonra Soames adamın suçlanacağından kuşkuluydu. Müfettiş onu ve Rayleigh'i başardıkları inanılmaz iş için bizzat kutlamıştı. Oysa zandınlardan üçü de Shavik, Arkov ve babası kaçmıştı ve çete faaliyetleri hakkında zırnık kadar bile somut delil yoktu. Herifleri 20 yıldan fazla listesine alan Interpol'de bir yere varamamıştı. Soames gerçeği biliyordu. Bu çeteyi yakalama ihtimali piyangoda büyük ikramiyeyi ikinci kez kazanma olasılığı kadardı. Bir başka dedektif içeri girip bağırdı.
''Hey, Soames ve Rayleigh, günün adamları, sihir gibi geliyor değil mi?''
''Kıskançlıkla hiçbir yere varamazsın dostum, ne oldu?
Sizin dosyayla ilgili gerçekten acayip bir şey.''
''Zaten yeterince acayipti dostum.''
''İyi ya, demek daha da acayipleşiyor. Cape May'e gitmeniz gerekiyor. İkinizi bekleyen bir sahil güvenlik teknesi var.''
Denizde sis kalmamıştı, sadece serin bir rüzgar, bir de alabildiğince uzanan okyanus. Sahil güvenlik botu devir düşürüp paslı işaret şamandırasının yanında dururken martılar çığlık çığlığı havalandı. Soames başını kaşıdı. Rayleigh gözlerini kaldırarak kendisine bakan Soames'a baktı ve sonra ikisi de dörtlü kancayla onları yakına çeken, hafif akıntıdaki şamandıraya bağlayan sahil güvenlik memuruna baktılar. Acayip diye düşündü Soames. Gerçekten acayip. Zamanında sürüyle tuhaf manzara görmüştü ama bu hepsini geride bırakıyordu. Adamın cesedi işaret şamandırasının tepesinden sarkan bir ipe asılmıştı. Sol omzunda kan pıhtılaşmış, yüzü maviye kesip şişmişti. Kurşun yemiş, belki de fena halde dövülmüştü. Ölünün göğsüne bir evrak çantası asılmış, tutamağından geçen bir ip cesede sağlamca sarılmıştı. Soames memura dönüp evrak çantasını alabilir misin diye sordu. Adam çantayı tutan ipi bıçakla kesti. Ardından bağından kurtulması biraz zaman alan çantayı Soames'a uzattı. Kilitliydi. Soames mürettebattan birinin uzattığı levye ile kilitleri parçaladı. Çantanın içinde bir çeşit defter vardı. Onun altında bir dizüstü mek ve baloncuklu naylona sarılmış, seloteyple kapatılmış ufak bir şey daha. Seloteyi bir koparıp baloncuklu naylonu yırttı. İçinde bir bellek cihazı buldu. Defteri karıştırırken jetonu düştü ve cildi neredeyse takma dişleri kadar beyazlaştı. Başını kaldırıp kendisiyle konuşan Rayleigh'e şaşkınlık içerisinde baktı.
''Hey, beyin anevrizması geçirmişe benziyorsun Soames.''
35. ayrımın sonu. Sayfa 422.